Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Baydan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım. Hocam, bu arada dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim değil mi?
Eyvallah,
yani eğer bizi evlerine konuk ettiyseler ya da kulak misafiri olduysalar.
Eyvallah. Şimdi hocam zat halinizle önce İhya'dan başlamıştık. İhya'yı bayağı bir bitirdik.
Evet.
Sonra sizin kitabınızı, Terapistin Sufi Olursa kitabını bayağı bir okuduk. Sonra Fakir'in Kur'an'da Seri Sülük kitabını okuduk. Çünkü hepsinin psikolojik tarafları çok ağır kitaplar, güzel kitaplar.
Evet.
Şimdi ise sahadan bir abimiz, bu işin kompetanı Mustafa Merter, Doktor Mustafa Merter hocamızın psikolojinin üçüncü boyutu nefis psikolojisi ve rüyaların dili diye devam ediyor. Bu hocam esas kitabının adı Nefis Psikolojisi.
Evet.
Oradan biraz okuyalım. Çünkü hocam bu kitap hakikaten yani Türkiye'de sahasında yazılmış en güzel kitaplardan birisi.
Evet yani aynı zamanda çok kapsamlı, derinlikti. Bir de tabii Mustafa Hoca İsviçre'de doktorasını yaptı ve orada uzun zaman psikoterapist olarak görev yaptı.
Bu meşhur Jung'un hastanesinde hatta değil mi? Ha,
evet, evet, evet. Yani dolayısıyla hani batıyı bilmek anlamında biliyor. Bir yandan da bir derviş tasavvufu da biliyor yani.
Tarafı da var.
Ha, yani dolayısıyla bir de ikisiyle ilgili uzun zamandır karşılaştırmalar yapan bir isim. O bakımdan çok kıymetli.
Hocam benim Fakir'in şöyle bir düşüncesi var. Yani tasavvuf tamamen ruhu çalışıyor. Tasavvufun konusu ruh, ruhun tekamülü. İşte buna biz bazen nefis de diyoruz. Nefis
evet.
Emmare, levvame devam ediyor bu şekilde. Nefsin katmanlarını biz çalışıyoruz.
Evet.
Psikoloji de ruh sağlığını çalışıyor. Evvelden ruh doktoru derlerdi psikologlara.
Evet.
Ama tabii şurası var. Biraz psikologlar meseleye seküler bakıyorlar.
Evet.
Tamamen din dışı bir gözle bakmak, deneyle bakmak istiyorlar ama bu da yani seküler gözle anlaşılacak bir şey değil. Çünkü ruhla alakalı bilgiler ilahi kitaplarda var. Peygamberimizin hayatında var. Çünkü
evet.
Bizim kitabımızda diyor ki ruhla alakalı size çok az bilgi verildi diyor. Hani bugün herhalde modern psikolojinin ruhla alakalı bilgileri çok az.
Evet zaten o anlamda psikoloji hiç durmadan böyle köklü dönüşümler yaşıyor yani. Mesela ilk çıktığında diyelim ki William Wundt'un deneysel çalışmaları laboratuvarda daha çok duyular üzerine görme, işitme vesaire. Tamam bunlar gerekli ama yani insanın çok minnacık parçaları yani.
Hatta hocam şunu diyebilir miyiz? Yani psikoloji demek psikoloji. Yani ruh demek psyche.
Evet.
Latince de herhalde. Zaten ruh bilimi deyince o hani duyguları falan çalışmak, beynin bazı bölgelerini çalışmak esasında ruha bile girmiyor.
Tabii.
Yani bize biraz psikoloji gibi gözüküyor ama normalde evet. Biyolojik bedenimizi çalışıyorlar.
Tabii. Doğru. Çünkü mesela sonra ne oldu? Pavlov ve Watson'ın özellikle davranışçılık denilen akım. Bu defa genel olarak hangi etki hangi tepkiyi doğuruyor? İnsan davranışlarının temellenmesinde koşullanmanın nasıl bir etkisi var? Diyelim ki mesela Watson'ın deneylerinden bir tanesi bir bebeğe diyelim ki sempatik bir tavşanla oynarken bir büyük gürültü çıkartıyor. Bebek tavşanla o gürültü arasında bir bağ kuruyor.
Özdeşleştiriyor ikisini.
Sonra bakıyorsun ki diyelim ki tüylü bir yastık verdiğin zaman da aynı tepkiyi veriyor.
Korkuyor çocuk.
Korkuyor. Çünkü sadece tavşan değil tüylü nesnelerle gürültü arasında bir bağ kurmuş.
Ama buna, hocam esasında bu bence ruhun değil beyinde kalan
tabii,
bir şey.
Tabii. Yani. Şimdi aslında buna mesela zamanında koşullu refleks diyorlar. Refleks nedir? Doğuştan getirdiğimiz. Mesela ışıkta göz bebeğimizin küçülmesi. Mesela dizimize vurulduğunda doktorlar vurur ya test için ayağın ileri atılması. Bunlar birer reflekstir yani. Bunlar ise koşullu refleks dedikleri aslında sonradan kazanılmış şeydir ama insan yaşamında bir aşk, bir nefret bunlar kadar bir önemi olan şeyler değil. Tam böyle insana özgü dediğimiz konulara sıra geldiğinde psikoloji yerlerde sürünüyordu. Onun için ne çıktı? Mesela psikanaliz çıktı. Psikanaliz bu defa insanın bilinçaltını da hesaba kattı. Ama bilinçaltı kadar bilinç üstü de önemliydi. İşte Jung vesaire onların hareketi. Sonra yaşamın anlamı sorgulanmaya başladı. Varoluşçu insancı yaklaşım ama o da yetmedi. Şimdi transpersonal psikoloji.
Hocam yani ruhu yaklaştılar. Ruh var demeye mi getiriyor transpersonal
demek
biraz?
Demek istiyoruz şimdi oradaki problem şu. Şimdi mesela Stanislav Grof önemli bir isim transpersonal psikolojide diyor. Şimdi metafizik anlamda ruh kavramını psikolojiye dahil ettiğin zaman O zaman psikolojinin bilim çerçevesi yetmiyor.
Yani diyorlar ki işte bin karışmasın, deneysel olsun diyorlar.
Evet. Ya,
ama hocam
söylüyor. Onun Grof'un teklifi önemli. Diyor ki biz bilim anlayışımı değiştirmemiz lazım. Çünkü
bence en güzel hocam o bilim anlayışını değiştirmek lazım.
Çünkü diyor bunu değiştirmezsek diyor biz insanı gerçek anlamda yakalayamıyoruz. Ve nitekim işte sonuçta niye bu akımlar ortaya çıkıyor? Çünkü insanların talepleri var, beklentileri var psikolojiden karşılamıyor. Dördüncü kata çıkmasın, transpersonel dördüncü kat oluyor. Üç güçlü, dördüncü güç transpersonel psikoloji ama hala şey devam ediyor arayış. Ama transpersonel psikolojinin tasavvuftan da yararlanıyor olması aslında bir tür psikoloji ruhunu arıyor diyebiliriz yani.
Hocam çok ilginçtir. İnsanoğlu basit bir deney yapıp bir ilmi bilgiye ulaşacağım diyor, objektif olarak diyor. Ama zaten dinlerin vazifesi İnsanın aklıyla, deneyle ulaşamadığı yere
bilgi vermek.
Mesela ölüm ve ötesi. Şimdi
evet.
Ölümden sonra hocam trilyonlar insan öldü şimdiye kadar. Adem Aleyhisselam'dan bugüne.
Evet.
Yani hiçbir bize haber gönderen, ciddi bir kitap yazan, öbür taraftan bize postalayan var mı?
Evet.
Yani öldüm şunlar başıma geldi diyen ufak tefek rüyalarla, ki rüya da zaten yine ilmin dışında bir şey.
Evet.
Yani objektif ilme girmez. Şimdi belki bizim farkımız şu, tasavvuf psikolojisi bu programın da farkı o. Biz ilahi bilgi varsa onu getirip merkeze koyuyoruz. İnsanların da deneyle ulaştığı neticeleri de inkar etmiyoruz.
Ha, eyvallah. Aslında ideal nokta burası. Çünkü hani Kur'an'da hocam yerde ve gökte olan her şey Allah'ın bir ayeti değil mi? Öyle. İnsan da öyle. Şimdi insanla dediğiniz gibi insanın tırnak içinde insanüstü tarafı hakkında Allah bilgi veriyor. İnsani tarafı hakkında da temel bilgileri veriyor. Ama ayrıntıyı kimin keşfetmesi lazım? İnsanın keşfetmesi lazım.
Ama ana bilgilerin hepsi kitabımızda var. İnsan evet. Diyor acül duruyor mesela.
Evet.
İnsan diyor bolluğu görünce şımarır diyor hocam. Yani.
Ama diyelim ki birisi takıntı oluşturmuş kafasında ya da temizlik takıntısı var. Hiç durmadan elini yıkamak istiyor. Şimdi bunun tedavisi için sen deneysel çalışmalar yapacaksın. O insanların karakteristik özelliklerini öğreneceksin. Onlara uygun reçeteler üreteceksin. Bunu şeyden bekleyemezsin yani.
Dinden.
Dinden bekleyemezsin.
Hani trafik ışıklarını belirlemek nasıl
aynen
normal
öyle.
Bir şeyse.
Evet. Şimdi yaparken, inşaat yaparken sen ne yapacaksın? Hak, hukuk, helal dairesinde din sana şeyi verecek, çerçeveyi. Ama orada bir matematik var, mimari var, mühendislik var. Onu da deneysel çalışmalardan alacak.
Şimdi hocam o yüzden hani bizim belki bu programlarımızın bir güzelliği tasavvuf psikolojisi programında biz dini, Kur'an'ı, sünneti, oradan gelen bilgileri işin merkezine koyduğumuz için daha rahatız. Çünkü ayet-i kerimede ruhla alakalı çok az bilgi verildi size. Ve bu az bilginin de çoğunluğu dinlerde.
Evet.
Çok azını biz belki deneyle falan. O da deney esasında hocam bulduklarımız hiçbir ruhla alakalı değil. Yani beynin çalışma sistemi. Beynin sağ lobu var, sol lobu var değil mi hocam?
Evet.
Bununla alakalı bir bilgiyi bulunca bir kısmına psikoloji diyor ama yani kelimenin teknik manasına baktığımızda orada ruh bilimi, beyin bilimi diye zaten bugün hocam batıda body and mind diyorlar. Beden ve zihin diyorlar. Yani psikolojiyi evet. Anlatırken çoğu zaman ruh kelimesini kullanmıyorlar.
Evet.
Zihin kelimesini kullanıyorlar çünkü onların en fazla ulaşabildiği şey insanla evet. Beyin tarafları yani beynin üstünde o sizin dediğiniz yani insan ve ötesi
evet.
Ruhu göremiyorlar.
İşte onun için paradigma değişikliği lazım ki yani şu anda artık zorladıkları nokta o nokta olmuş oluyor yani. Fizikte gelinen nokta da gene artık klasik çerçeve yetmiyor ve sonuçta insanlar anlam arayan varlıklar, anlamsız bir hayat sürdürme şansına sahip değil ama bilim mesela şeyi vermiyor işte insana, anlamla ilgili bir şey vermiyor. Ne olmalı? Burada şu olmalı, yani bilim demeli ki buradan ötesi beni aşan konular. Bu sanatın, bu dinin, bu hikmetin, bu işte başka bir şeyin alanıdır. Yani burada aslında alan tecavüzden kaynaklanıyor sorunların bir kısmı.
Hocam işte Mustafa Bey hocamızın bu Nefis Psikolojisi kitabında biz de Nefis Psikolojisine giriş sayfasından evet. Sayfa 115'ten başlıyoruz. Tabii kitabın her bölümü bizi çok ilgilendirmiyor. Bazıları çok teknik, tamamen psikolojik konular. Biraz daha yani psikoloji tasavvufun buluştuğu biz konuları ve bölümleri ele alıyoruz. Hocamız burada şunu hocam dikkat çekmiş. Yani biliyorsunuz bu pozitif ilimlerin hemen hemen hepsinde bir tutarlılık var. Yani matematik ilmi, işte fizik evet. ilmi, biyoloji ilmi, tıp ilmi ilerliyor ve bir sonraki gelen bir öncekini yalanlamıyor yani. Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyor. Ama işte psikoloji tamamen pozitif bir ilim olmadığı için, deneyle sadece ortaya çıkarılamayacağı için şöyle diyor hocamız, çağımızda hiçbir modern bilim dalı psikoloji ve psikiyatrinin yaşadığı çelişkiyi yaşamıyor.
Evet.
Bilim her alanda ilerleyip teknolojik keşifler gözleri kamaştırırken insan tam tersine gittikçe çözülüyor ve psikolojik açıdan daha kötüye gidiyor. Şimdi hocam batıya bakıyoruz.
Evet.
Teknolojik açıdan yani artık oturduğunuz yerden kımıldamadan her türlü siparişi verebiliyorsunuz. Her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Teknoloji çok ilerlemiş ama dünyanın en çok intihar eden, en mutsuz, en obez insanları da
evet.
şu anda batıda yaşıyor. Buyurun işte size hocam ne dersiniz bu konuda? Yani
evet mesela işte insan Mars'a bile araç indiriyor. NASA ve oradaki aracı yürüterek, gezdirerek etraftan görseller alıyor. Onlarla ilgili analizler yapabiliyor. Ama diyelim ki bir karış sol göğsünün altına bir karış bile değil yani inip kalbinin hallerini öğrenemiyor.
Hatta hocam ilginç şekilde kalbi değiştiriyorlar. Yani fiziki evet. kalbimizi.
Evet.
Kalp ameliyatları yapılıyor.
Evet.
Stentler takılıyor. Yani kalp alakalı da çok ciddi. Kalbin fiziki tarafına alakalı gelişmelerimiz güzel.
Çok güzel evet.
Ama o sıra ruhani
içini
tarafı...
anlamaya geldiği zaman evet orada büyük bir boşluk söz konusu. Zaten işte yani psikoloji kendi boşluğu içerisinde böyle çok derin bir ızdırap içerisinde. Ama mesela benzer boşluk hocam şeyde de var. Astrofizikte de var. Astrofizik ödülleri fizik ödülleri açıklandı. Nobel 2019 ödülleri açıklandı. Ödüllerin hepsini astrofizikçiler aldı. Astrofizik yani kozmolojiyi evreni bir bütün olarak evrenin üzerinde çalışma yapan fizikçiler kastediliyor. Dinleyicilerimize bir not olarak da belirtelim.
Hocam bunun konusu astrofiziğin konusu. Yani...
Astrofizik şeyi bütün bir evrenin üzerinde çalışma yapıyor.
Sadece dünya falan değil de.
Gezegenler, galaksiler, işte kara delikler, beyaz delikler vesaire onlar üzerinde. Şimdi mesela astrofizikte şöyle bir sorun var. Onlar diyor ki Hubble uzay teleskopunun hocam çok dramatik bir etkisi oldu batıda.
Evet.
Şöyle bir şeye katıldılar. O zamana kadar evren bu kadar büyük zannedilmiyordu. Bu kadar büyük olduğu fark edilince Hubble uzay teleskopunun çektiği fotoğraflardan sonra o zaman biz önemsiziz demeye başladılar. Hatta şöyle bir laf vardır bazı astronomlar arasında, astrofizikçiler arasında. Teleskopun icadı ne kadar önemsiz olduğumuzu gösterdi.
Hocam bu son birkaç asırda insan artık kainatın merkezine oturdu. Çok önemliyiz. Hatta haşa Tanrı'yı öldürdük dedi Nietzsche.
Nietzsche. Yani... Bir yanda öyle ama öbür yanda da yani bir yanda Tanrı'nın yerine geçmeye aday bir Nietzsche. İnsanı onun yerine getirtmeye kalkışan bir Nietzsche. Öbür tarafta ise bu evren bu kadar devasa ise ucu bucağı yoksa o zaman bizim ne önemimiz var diyen bir astrofizik. Buna depresif görüş diyorlar.
Yani hocam internette bazı hakikaten güzel böyle dünyamızın kainattaki yerini gösteren güzel videolar var. Yani önce kocaman bir dünya uzaklaştıkça evet. işte biraz küçülüyor, leblebi kadar kalıyor galaksi evet. içinde, Samanyolu galaksisinde. Sonra Samanyolu galaksisi leblebi kadar kalıyor falan. Sonra toz kadar kalıyor yani dünya değil.
Evet.
Samanyolu galaksisi toz kadar.
Evet.
Yerini bile yani neredeyse mercekle göreceksiniz. Hakikaten hocam bu muazzam büyüklük karşısında insanı yani...
Aslında burada hayret etmesi, hayranlık duyması ve bunun yaradanına karşı sevdalanması gerekirken ne diyor? Ya diyor o zaman benim ne önemim var ki? Halbuki sen zaten o evrenin, o büyüklüğün bir meyvesi olarak varsın. Öyle değil mi hocam? Yani
hocam,
ağaç, evren bir ağaç, sen o ağacın bir meyvesisin yani.
İbn Arabi diyor ki bu kainatın göz bebeği insandır diyor hocam.
Evet.
Göz bebeği yani göz bebeği çok ucu, ufaktır.
Küçük
yani,
bir şey.
Göz ufaktır. İnsan bedeninde en ufak azamız belki gözdür.
Evet.
Gözün karası daha da göz bebeği daha da küçüktür. Ama en önemli uzvumuz gözdür. Yani göremesek 5 dakika
evet.
hocam gözümüz kapatsak hayat bize zindan oluyor. İnsan görmek için yaratılmış sanki. Ve bizde hocam tasavvufta bu hayret makamı en yüksek makamlardan birisidir. Yani Allah'ın bu kainatı yaratması, azameti,
evet.
sanatı karşısında hani dillerin artık konuşmaz hale gelmesi, aciz hale gelmesi belki de kulluğun en güzel, en güzel mertebesidir.
Evet.
Ama gel gelelim ki dini bir sahiple ortaya çıkmayınca bu sefer insanlar depresif hale geliyor.
Yani ne kadar değil mi? Hayretten hayranlığa, hayranlıktan sevdalığa gideceksin. Allah aşkına gideceksin. Ve düşün ki hayret seni hakikaten olağanüstü araştırmaya itilecek. Ama sen birdenbire eyvah diyeceksin. Peki ne anlamı var? Çünkü sen o anlamı ne teleskopla görebilirsin ne mikroskopla görebilirsin. Orada artık kalbini harekete geçirmen gerekiyor. Şimdi ama sen kalbini harekete geçirmeyince o zaman anlamı görme şansına sahip olamıyorsun işte.
Şimdi hocam sufiler bu diyorlar ki insan büyük kainattır. Kainat küçük insandır.
İnsan, evet.
Böyle şeyi kullanıyorlar değişimli. Evet. Yani insana büyük kainat, kainata küçük insan veya tam tersi büyük insan, küçük insan şeklinde kainatla insanı böyle çok karşılaştırırlar.
Evet.
Ve esasında hocam burada müthiş bir iyimserlik bizde oluşması lazım. Çünkü Allah bütün bu kainatı bizim için yaratmış.
Evet.
Ayet-i Kerim'de senin hizmetine verdim diyor Rabbim. Yani bütün dağlar,
İşte
ovalar.
İşte bu bilgiyi hocam teleskopla, deneysel çalışmayla, matematikte bulabilir misin? Bulamazsın. İşte bunu nereden alacaksın?
Dinden alacaksın.
He. Öbür deneysel çalışmayı teleskopunla yapacaksın, laboratuvarında deney yapacaksın, matematikle sayesinde ölçme değerlendirme yapacaksın vesaire vesaire. Hatta mesela şey de ilginç hocam, astrofizikte mesela evren, fizik dediğimiz bilim evrendeki varlığın sadece %5'iyle ilgileniyor. Madde ve enerji. Şimdi diyecek insanlar ki bazı dinleyicilerimiz zaten evren ve madde ve enerjiden ibaret değil mi? Hayır. Mesela şimdiki hesaplamalara göre evrende %95 de karanlık madde ve karanlık enerji denilen bir şey var. Aslında karanlık değil. Yani elle tutamıyoruz, gözle göremiyoruz. Ama matematikle hesaplıyoruz, bu vardır diyoruz. Çünkü o %95 olmasa bu %5'i açıklayamıyorsun.
Belki bizim bu tasavvufta Adem dediğimiz şey yokluk ama o Adem
veya başka bir şey. Yani demek ki evrenin %95'i bile gizemli sana. Ya insanın ne kadar gizemli olur o zaman. Bir de şu, yani elle tutamıyorsun, gözle göremiyorsun ama varlığını kabul ediyorsun. Niye? Çünkü hesap eksik çıkıyor.
Öteki türlü hesap
eksik çıkıyor. Şimdi evet. İnsan da, sen insanla ilgili psikolojide araştır. Topluyorsun alt alta, çarpıyorsun şu bu falan. Bakıyorsun tamam bir hesap çıktı. Bir bilanço var ama eksik. Çünkü insan anlatmıyor tamamını.
Ruhu niye koymayınca işin içine.
Ha tabii.
Ya, zihin var hocam, ya, beden var, nefis var.
Var ama ruh yok. Ya şey Doğan Celoğlu ki profesör doktor Amerika'da doktorasını yaptı ve devamını getirdi. Türkiye'de duayen psikologlardan birisidir. Diyor mesela hani ruha falan gitmeyelim daha basit. Sevgi denilen şeyi anlama konusunda bile diyor psikoloji daha emekleme aşamasında. Yani şimdi tamam psikoloji küçümsemek için söylemiyoruz bütün bunları ama hani psikolojiden nereye kadar yararlanabiliriz? Bunun ötesini nasıl tasavvufla doldurabiliriz? Buradan bakmak için söylüyoruz yani.
Hocam o zaman ikinci bölümde biraz daha bu konuya girelim. Çünkü hiçbir ilim lüzumsuz değil.
Evet.
Ama dini çektiğiniz zaman o birdir hocam. Sağındaki
sistem
bütün sıfırlar sıfır oluyor.
Evet.
Yani bir işe yaramaz oluyor veya çok az bir işe yarıyor hocam. O yüzden işte psikoloji bugün batıda insanları mutlu etmekten çok işlediği günahları, haramları onlara normal göstermeye çalışıyor.
Aynen öyle.
Yani sen bu hastalıkla yaşamayı öğren diyor o şekilde. Kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın, kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Fakir Süleyman Derin ve kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Bey. Sizlere yeni bir kitaba başladık. Mustafa Mertel hocamızın Nefis Psikolojisi kitabı. Buradan bazı bölümleri okuyup biz de acizane bunlarla alakalı yorumlar yapıyoruz. Bugünkü konumuz nefis psikolojisine giriş, yani psikolojide diğer pozitif bilimlerin, ilimlerin aksine bir gerileme var. Matematik, fizik, tıp, biyoloji ilerlerken
evet,
maalesef psikolojide bakıyorsunuz maddi sahada ilerlemiş dünyanın belki en gelişmiş ülkelerinde hocam çok komik vakalar duyuyoruz. uzay gemisi gelecek, bineceğiz, intihar edenler mi ararsınız? Bir gün çıkıp kafası bozulmuş 5-10 kişi öldüren, okul basıp katliam yapan tipler mi ararsınız?
Evet.
Bu tür hocam en aşırı ruhani, nefsani bozukluklar en gelişmiş ülkelerden çıkıyor. Demek ki bunların eksik bıraktığı bir mesele var. Nedir bu mesele derseniz, işte ruhu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki insan sanki zihinden ibarettir.
Evet.
Zihnin ötesi yoktur. Zihni çözersek insanı çözeriz diyorlar ama her geçen günde yani hocam şimdi şöyle bir şey örnek vereyim size. Yani mesela homoseksüellik, bazı bizim ahlaksızlık saydığımız, dinimizin kabul etmediği, insanın fıtratına aykırı sapık yönelişler bile şu anda Batı'da revaçta. Yani psikologlar da bunları hastalık bile diyemiyorlar.
Evet, yani tanı kitabı var. Türkçe kısaltma DSM olarak okunuş. DSM tanı kitabı. Tanı kitabının da listeler var.
El kitabı diyelim değil mi hocam?
El kitabı. Evet, el kitabı. Evet, evet, teşhis koyacak. Hmm. Öyle bir kategori yok. Bir ara bir okul müdürü arkadaş beni aramış da bir tane eşcinsel öğrencileri var ve tedavi olmak istiyor. Bunun için şey istemişti. Bunun için bir psikiyatr ya da bir psikolog. Ben de Hacettepe Üniversitesi'nden bir psikiyatri profesörü arkadaşı aradım. Dedi resmen böyle bir tedavi yapamıyoruz maalesef.
Hocam Türkiye'de başladı mı bu?
Tabii,
yani
tabii.
Çok üzüntü verici bir şey. Yani
şey, çünkü resmi
Avrupa'da bu yani nispeten anlaşılır. Çünkü adamlar artık dini, ruhani hayatı tamamen şimdi terk ettiler. Sekülerleştiler.
Uluslararası standartlar kullanıldığı için, yani o nasıl tıpta teşhis konulurken hep Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu şeyler vardır. Çerçeve vardır. Ona uyuyor. Burada da öyle bir durum. Yani bu tabii son derece şey, sakat bir şey ama manzara böyle yani.
O zaman hocam Ali Rıza Bey hocam, yani Mustafa Mertel hocamız çok haklı. Yani diyor ki her ilimde ilerleme var. Psikoloji tam tersine gittikçe çözülüyor ve psikolojik açıdan daha da kötüye gidiyor.
Maalesef. Keşke haklı olmasaydı Mustafa Hoca.
Yani şöyle, geçen bunu bir hocamız da söylemişti. Bundan 20-30 sene önce bir homoseksüel bir tip hastaneye götürülüp, İngiltere için konuşuyorum hocam, tedavi ediliyordu.
Evet.
Bunlara hastalık gözüyle bakılıyordu. Şimdi bırakın hastalığı. Maalesef hocam Türkiye'de de bu şu anda bu cinsel eşitlik, cinsiyetsizlik falan diye böyle bir sapık sapık düşünceler Türkiye'de girdi.
Evet.
Yani cinsel eşitlik adı altında böyle cinsiyetsiz bir toplum yaratmak. Yani erkek mi olduğu, kadın mı olduğu belli olmayan. Halbuki hocam çok ilginçtir. Şu dinimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadis-i şerifte lanet ediyor Peygamberimiz. Erkeğe evet. Benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyor. Çünkü hocam bunların yaptığı suç ferdi bir şahsi bir suç değil.
Evet.
Yani ben şimdi Ramazan'da haşa oruç bozsam
kişisel bir suç,
kişisel evet. Bir şey. Allah-u Teala belki affeder. Ama bu tür toplumsal hastalıklara sebebiyet veren davranışlar, tutumlar başkalarını da saptırıyor. Ve çok ilginçtir. Yani Peygamber Efendimiz'in ta o zamandan bugünleri haber vermesi.
Evet. Tabii şey, bu eşcinseller, üçüncü, dördüncü, beşinci cinsler vesaire diyelim yani. Bunlar aynı zamanda özellikle moda sektöründe çok etkili. Sinema sektöründe, sanat alanında çok etkili olmaları dehşet verici. Çünkü burada ne oluyor? Daha çocuklardan itibaren bir nüfuz oluşmaya başlıyor. Diyelim ki mağazaya gittiniz, çocuklarınıza elbise alacaksınız. Orada unisex olan şeyler de var.
Erkek kız
ayrımı yok mesela orada. He. Bunlar mesela ne oluyor? Daha küçük yaşlardan itibaren bir cinsiyetsizleştirme. Şimdi cinsiyetçilik yanlış bir şeydir.
Tabii
ama
yani
cinsiyeti hiç hesaba katmamak da yanlış bir şeydir. Çünkü sonuçta yani sadece cinsiyeti değil, diyelim ki boy farkını ya da kilo farkını bile hesaba katmak durumundasınız yani insanlar arasında.
Hele hocam kılık kıyafet giyimde erkekler evet. Daha boylu poslu, daha geniş omuzlu olur. Yani evet. Siz bunu aynı cinsi ortak yapacağım dediğiniz zaman erkek kıyafeti giyen bir kadın yani çuval giymiş gibi olur. Uzun giymiş olur. Esasında fiziken, biyolojik olarak da bir zıtlık var ama insanlar hocam inat ediyorlar maalesef.
Evet. Yani
kör inat ile bunu bile eşitlemeye kalkıyorlar yani.
Şey yani burada bazı yanlışların olduğu doğru ama bu yanlışları başka yanlışla düzeltmeye kalkmak bir problem. Bu tabii sonuçta şey kapitalizmin çarklarını döndürmek için bir mekanizma olarak görülüyor. Bu bütün gelenekleri buharlaştırma amaçlı şeylerden bir tanesi.
Hocam bir de şu var tabii. Bu homoseksüellik hastalığını ilk defa şeytan akla getirmiş. Tabii şeytan da boş durmuyor. Yani onların da şeytanları var. Şeyatinül insi vel cin diyor. Ayetlerde geçiyor hocam. Şeytanlar da tabii insanları günaha sokmak, harama sokmak ve dönülmez günahlar bunlar. Buna sokmak için her daim kendi askerlerinin kulağına fısıldıyorlar. Diyorlar ki mesela öyle bir kıyafet yap ki bunu giyen erkek, erkek olmaktan çıksın. Şu anda hocam yani pantolon sektöründen ben bahsedeyim. Ya geniş paçalı, geniş bol dizleri olan pantolon bulmak zorlaşmaya başladı. Tahmin ediyorum hocam birkaç seneye imkansız hale gelecek. Yani normal bir AVM'ye gittiğinizde. Yani orada hani öyle namaz kılabileceğiniz rahat, beli biraz daha yüksekten olan, paçaları da yani namaz kıldığınız zaman dizlerini sıkıştırmayacak bir pantolon cinsi kalmayacak. Hızla böyle tight cinsi pantolon, erkek pantolonu üretmeye çocuklarda başladı bu. Yetişkinlerde bayağı hızlandı. Geçen ben büyük bir mağazaya gittim, yoktu hiç. Sonra onun biraz daha böyle kırsal alan sayılacak bir mağazasında buldum. Var şu anda yani ama adam mesela mahalline göre satıyor. Diyelim ki biraz daha modern, seküler mahallelerde tamamen dar paça ve tight cinsi pantolonlar, erkek pantolonu. Biraz daha Ümraniye falan vardı. İşte falansa orada biraz daha geniş pantolon satıyorlar. Ama bizi yakında hocam tahmin ediyorum çaresiz bırakacaklar. Bizim esasında tedbir almamız lazım. Yani hem bu psikoloji şeyimizin bir hedefi de bence kendi camiamızı uyandırmak. İşte yani kılık kıyafet. Çünkü kılık kıyafet deyip geçmeyin. O kıyafet giydiğiniz zaman
kimlik göstergesi
duygularınız da değişmeye başlıyor.
Tabii.
Kadınsılaşıyorsunuz mesela.
Evet.
Veya erkek kadınsılaşıyor. Kadın da erkek kıyafet giydiği için erkekleşiyor. E hocam aynı evde iki erkek yaşayabilir mi? Yani yaşayamaz.
Evet. Yani modern zamanlardaki o eşlerin birbirini tamamlama hikayesinin azalması ne oluyor? Birbirinin yerine geçme biçiminde oluyor. Bu da ne? İşte kendi başına insanlar ortaya çıkartmaya başlıyor.
Şimdi hocamız şöyle diyor. Peki bu artış hakkında yani insanlar niye psikolojik bozukluk yaşıyor diye sorarsanız diyor Batılılara. Uzun bir laf kalabalığın ve anlamsız bilimsel tabirlerin ardından çıkacak sonuç nedenini bilmiyoruz olacaktır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi. Çünkü Allah-u Teala Yüce Rabbimiz kitabında size diyor ruhla alakalı çok az bilgi verilmiştir.
Evet.
Sen bir de bu az verilen bilgiyi de inkar ediyorsun. Bu sefer ne olacak hocam? Yani şöyle bir hikaye var siz de bilirsiniz. Körlerin yaşadığı bir köye gören birisi geliyor. Diyor ki şu duvarın arkası şu var, şurada şu var. Adam görünce diyor bu adam hasta ya.
Evet.
Doktor getiriyor hocam. Doktor muayene yapıyor. Ha diyor başında kaşlarının altında burada bir fazlalık var. Yani gözlerini elleriyle dokunarak buluyorlar. Bunu çıkarırsak diyor bu adamla bizim gibi normal hale gelir. Yani evet. Gören insanın gözlerini çıkararak normalleştiriyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Eskiden dinler bütün ilimlere yol gösterirdi. Maalesef tabii Hristiyanlık sapıttığı için yol gösteremez oldu. Ama bugün Mustafa Mertel hocamızın da dediği şu. 200 sene sonra diyor artık bizim şunu dememiz lazım Batı'ya. Hayır, insan bu sizin dediğiniz olamaz deyip onlara insanın kim ve nasıl olduğunu anlatma durumuna geldik.
Evet, şey aklıma geldi hemen hocam. Gene bir Nobel ödülü alan kitap Alex Carrel'in İnsan
Denen meçhul müydü?
Denen meçhul, evet. Şimdi oysa orada şuna vurgu yapıyor. Daha sonraki insan felsefesiyle ilgilenen isimler de var. Onlar da şunu söylüyor. İnsan hakkında o kadar çok bilgimiz var ki şimdi eskiye oranla inanılmaz. İnsanın nörolojisi, insanın işte fizyolojisi, insanın kültürü, insanın zevkleri, insanın değişim eğilimleri vesaire. Tamam eyvallah. Fakat bu bilgiler hep parça parça bilgiler. Birbirinden kopuk bilgiler.
Bir insanın fizik alemiyle alakalı bilgiler.
Evet. Bu diyor bir labirent oluşturuyor ve biz o labirentin içinde kaybolmuş durumdayız.
Yani ruhu değil de böyle insanın
bu parça evet. Esas bilgiler arasında değil işte. Öbür tarafta bu şeye benziyor. Roger Garudi de ve René Guénon vesaire gibi düşünürler de çok işaret ediyor. Çağımızda o kadar çok araç var ki yani eğlenmek istiyorsun, gezmek istiyorsun, bir etkinlik yapmak istiyorsun, bir hobi edinmek istiyorsun. Çok seçenek var. Ama diyor amaç yok.
Amacı kaldırınca bu sefer araçların bir kıymeti
evet.
kalmıyor değil mi hocam?
Tabii. Şimdi tamam araç var bu kadar iyi de ne yani tamam bütün bunları yapayım da ne yani bunun anlamı ne? orada...
Hocam sizin anlattığınız bir film vardı. Hani bu Hindistan tarafında Romalı bir lejyoner grup.
Ha evet evet evet.
Çok
evet,
güzel
evet.
bir şey. Evet. Yani özgür olacaksınız da diyor hani.
He ne yapacağım diyor yani. Çünkü hiç özgür olmamış. Hep ne denilmişse onu yapmış. Kodlanmış yani bir robot. Onun için kapitalizm hocam şey der. İnsanın tüm zamanlarını doldurmak ister. Çünkü insanın tüm zamanlarını doldurmadığında o oyun dışında kalıyor. Kapitalizmin çarkının dışında kalıyor. Tüketici olarak varlığını devam ettirmesi lazım yani. Mesela sade hayat tezine karşı duracak. Veya diyelim ki köye çekilmek mesela.
Sade yaşamak.
Sade yaşamak.
Doğal yaşamak.
Bunlar tabii. Bunlar istemiyor. Senin sürekli ve şehirde de yaşarsın da sade yaşarsın. İstemiyor bunu. Şeyle o anlamda mesela... Başta Mustafa Mertel Hoca'dan da aktarmıştınız. Yani psikiyatri ve psikoterapi şey diyor. İnsanlar hep normalleştirmeye çalışıyor. Şimdi normal ne şu anda? Normal dediğimiz yani şey. Yaşanan, en çok yaşanan şeye normal diyorlar. En çok yaşanan şey ne? Kapitalizm. En çok yaşanan şey ne?
Eğlence merkezi insan kültürü.
Tüketim kültürüne dahil olmak. Sen bunlara dahil olmadın mı hop birdenbire şey durumuna düşüyorsun yani. Anormal duruma düşüyorsun.
Hocam şu anda ben biraz bu hani internet bağımlılığına alakalı biraz okuyorum, araştırıyorum. Maalesef şu anda pek çok özel okul çocukları internet bağımlısı yapacak ödevler, okumalar veriyor. Mesela internetten evet. Hocam şu hikayeleri okuyacaksın diyor. Oradan sana kompütür 50 puan veriyor. O 50 puanla kendi avatarını oluşturuyorsunuz. Sonra hocam bunu araştırırım. Bu avatar öyle bir tehlikeli bir hadise ki siz mesela kafanızda bir kendinizle alakalı eksik hissettiğiniz yerler var. Diyelim ki biraz pasifsiniz. Çok aktif bir insan olmak istiyorsunuz. Belki maddi geliriniz düşük ama çok zengin bir hayat istiyorsunuz. Hocam onun imkanı şu anda var. İnternette kendinize yeni bir dünya kuruyorsunuz. Çok böyle dışa dönük, çok böyle lüks içinde yaşayan, güçlü kuvvetli, albenli bir insan tipi kendinize hocam oluşturuyorsunuz. Sonra... Şehirler kuruyorsunuz, dostluklar kuruyorsunuz, meslek ediniyorsunuz. Yani mesela diyelim ki istediğiniz mesleğe ulaşamadınız. İnternet hocam size bu imkanı da veriyor.
Evet.
Sonra ne oluyor? Antisosyal, günün 16 saatini kompütürün başında geçiren
evet.
Sanal bir dünyada yaşayan, artık gerçek ve sanal algısı
karışıyor.
Karışmış. Hatta hocam
halbuki tam bu ağır hastalıktır sayılır. Yani bir psikotik ağır vaka nasıl sayılıyor? Gerçeklik algısı bozulduysa... Ağır hasta.
Hocam gerçekten kupan insan ruh hastası oluyor değil mi normalde?
Evet, evet. Yani
şizofrende şu gibi hayaller evet, geliyor. Evet. Şu anda hocam öyle bir hayat tarzı empoze ediyor ki modern hayat. Yani herkes bu hale gelecek. Yani internette bir dünyanız var. Evet. Oraya girince çok mutlu oluyorsunuz. Ama oradan çıkıp da bir insanla oturmak size acayip can sıkıcı geliyor. Antisosyal.
Evet.
Kimseyle konuşmak, görüşmek istemeyen insan. Hocam yani 16 saat bir insan kompütür başında... Oyun oynayarak nasıl normal i̇şte şey bir insan olabilir?
Başlıyor, robotlaşmaya başlıyor. Yani insani özelliklerini yitirmeye başlıyor. Sohbeti, muhabbeti unutmaya başlıyor. Demin bahsettiydim ya hocam. Psikoterapi nasıl normalleştiriyor psikiyatri? Mesela şimdi yırtık pantolon modası var mı hocam?
Var.
Yırtık diyelim ki 20 sene önce yoktu. 20 sene önce diyelim ki bazı insanlar çıksaydı... Yırtık pırtık elbiselerle milletin arasında dolaşsaydılar.
Tımır halinde kaçmış diye polis aradık.
Yani bak ama kapitalizm ne yapıyor hocam? Onu normalleştiriyor. Kapitalizmin normalleştirdiği her şeyi biz şey kabul ediyoruz. Yani insani normal kabul ediyoruz yani.
İşte hocam belki dinin en büyük faydası... Değişmez ölçüler koymuş.
Evet.
İnsan olmak ve insan kalmakla alakalı. Onları kullanan insanlar kolay kolay psikolojik bozukluğa uğramıyor. Belki hocam şu anda bütün dünyada İslam'a savaş açılmasının sebebi de bu. Bir Budist çok kolay bu hayat ölçüsünü kabul edebiliyor.
Evet.
Zaten Hristiyanlık tamamen kabul etmiş. Bütün fikirler oradan geliyor biliyorsunuz. Hatta çok özür dilerim yani homoseksüellerin kiliseleri var.
Evet.
O kadar iş ayyuka çıkmış. Kilisede hocam aynı cins evlilikler yaptırılıyor. Yahudilik malum onlarda da böyle modernist Yahudiler var. Onlar da aynı Hristiyanlar gibi yaşıyor. Tek sağlam din her ne kadar Müslümanların hatası kusuru olsa da prensip olarak değişmeyen, ebediyen değişmeyecek olan, bir harfi değişmeyecek olan Kur'an-ı Kerim var. Bu da onların hocam canını sıkıyor. Adam mesela sana yırtık pantolon satamıyor.
Evet.
Ne bileyim moda sektörü tam İslam aleminde istenilen performansı gösteremiyor. Hala insanımız da ya bu kıyafet bana uymaz diyor. Belki ufak tefek modaya kapılsa bile pantolonunu ona göre geniş almak istiyor. Başörtüsü takıyor falan. Kuaföre fazla gitmiyor mesela. Bu yüzden İslam'ın bugün en büyük hani kötüleştirilmesinin sebebi sadece yani inanç sisteminden değil.
Evet.
Hristiyan da kendine göre yani inancı var.
Evet.
Ama İslamiyet hayata yansıdığı için bu sefer Batılılar kapitalist nizam İslam'a ve Müslümanlara her tarafta savaş açmış durumda.
Evet. Hocam tam burada bir şey bir alıntı yapalım. Psikiyatriyi eleştiren bir akım var. Antipsikiyatri. Bunların da çoğunluğu gene psikiyatristler. Psikoterapistler. Burada önemli bir isim var. David Lange diye bir isim.
Evet hocam.
Onun Yaşantının Politikası kitabı var. Modern hali şöyle anlatıyor. Her olayda aklı karışık ve çıldırmış yaratıklarız. Niye? Çünkü kendi benliklerimize ve birbirimize manevi ve maddi dünyaya yabancıyız. Bak, kendi benliklerimize yabancıyız. Birbirimize insan insana yabancıyız. O sanallaşma yüzünden. Dolayı. Artı maddi dünyaya da, yani maddi dünyadan kasıt şey ama dağlar, ovalar, taşlar, bulutlar, gökyüzü, yani doğaya düşmanca davranıyoruz.
Şundan dolayı hocam, din diyor ki hepsi sana emanet verdik.
Evet.
Hepsi bizim elimizde emanet değil mi? Emanet olmadığın ben sahibiyim dersen kesiyorsun ormanları, evet. Yakıyorsun ağaçları.
Ama hocam, emanet gördüğünde hocam, farklı.
Sözünüzü kestim, özür
dilerim. Son cümlesi şu, diyor ki hatta gözümüze ilişen ancak benimsemediğimiz bir açıdan bakarsak deliyiz biz diyor.
Öyle hocam.
Bu hali yani şimdi hakikaten bundan hocam 40 sene önce kimin aklına gelirdi bütün bu dünyayı yaşanmaz hale getirebileceğimiz, havayı bu kadar kirleteceğimiz, temiz suları bu kadar kirleteceğimiz kimin aklına geldi?
Hocam var ya bu işte Kızılderili filmlerinde falan zaman zaman o Kızılderili
sözleri.
Şahıslar diyor ki beyaz insana ya ağır git diyor. Ruhumu biraz beklemem lazım diyor.
Evet.
Bu kadar aceleye, tahribata, tabiatı tüketmeye gerek yok diyor yani hocam. Onlar biliyorsunuz kendi ihtiyacıyla avlanıp 3-5 tane biz onu avlayıp bırakıyorlar. Ama beyaz insan gelmiş, eline tüfekleri var, yüzlercesini, binlercesini öldürmek istiyor bir seferde.
Evet.
Çünkü müthiş bir açgözlülük var. Hocam isterseniz vakit bayağı daraldı. Haftaya bu konuyu biraz daha genişleterek devam ettirelim inşallah.
İnşallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a ısmarladık efendim.